Ayrım 25, sayfa 267. Ultimatum, Anders de la Motte. 33. Bölüm. Atıf metrodan Farsta Strand durağında indi. Gözlerini platformda tuttu ve tavandaki güvenlik kameralarına bakma içgüdüsüne direndi. Şapkası ve güneş gözlükleri dört dörtlük bir gizleme değildi ve bu kadar yaklaşmışlarken şansını zorlamak aptalca olurdu. Özgürlük yalnızca birkaç saat uzaktaydı. Zürih'e akşam uçağına 4 bilet ayırtmışlardı. Ertesi sabah bankalar açılır açılmaz Gilsen'in anonim hesabını boşaltacaktı. Sonra iş yapılacaklar listesini tamamlamaya kalıyordu. Bir, Natalie'ye ödeme yap, yardımları için teşekkür et ve vedalaş. 2, teklif sunduğun Abu Dhabi'deki geniş evin ödemesini havale et. 3, parayı teyzenin hesabına aktar ki o ve annen Abu Dhabi'ye gelebilsin. 4, kendin Cassandra ve Tindra için bilet al, birinci sınıf Etihad Hava Yolları. 5, Avrupa'dan sonsuza kadar ayrıl. Bariyerleri geçip özgürlüğe adım attığında saati kontrol etti. Natalie'nin planın kendi kısmını uygulamaya koymasına 10 dakika vardı. Basit ayak işleri yapacağına onun yanında olmalıydı ama Natalie bunu istememişti. Hiçbir şart altında tebdili kıyafet olsun olmasın. Atıf Grimstagan'daki dairenin etrafında görülmemeliydi. Ona göre Atıf'ın varlığı tüm harekatı Natalie'nin tek başına hallettiğinden 10 kat daha riskli hale getirirdi ve elbette Natalie haklıydı. Yine de Atıf o sabah tereddüte düşmüştü. Natalie'nin bir şekilde onu kandıracağından şüphelenmişti. Natalie zekiydi, kendisinden de tanıdığı diğer herkesten de. Hayatını yalanlar ve aldatmacalar üzerinden kazanıldığı düşünüldüğünde Natalie'nin nedenlerini sorgulamak mantıklı geliyordu. Ama Atıf'ın gerçekten başka seçeneği yoktu. Saatine baktı, 3 dakika daha ve sonra onun, Cassandra'nın ve Tindra'nın gelecekleri tamamen Natalie Aden'in elinde olacaktı. Atıf'ın tek yapabildiği her şeyin yoluna gitmesi için sessizce bir dua mırıldanmak oldu. Natalie saate baktı. 2 dakika kalmıştı. Dudak parlatıcısını dudakları üzerinde gezdirdi. Ellerinin titreyişini durdurmaya çalıştı. Sinirler diye düşündü. Sinirler şu anda en büyük düşmanıydı. Onu bir hata yapmaya, aptalca kararlar almaya zorlayabilirlerdi. Sakinleşmeliydi, planı izlemeliydi. Yanındaki koltukta hepsi kontörlü olan, takip edilmeleri imkansız 4 cep telefonu duruyordu. Araba hazırdı. Atıf yeni plakaları önceki gece otoparkta geçirdiği vakitte temin etmişti. Natalie dikiz aynasına bir göz attı ve kemik çerçeveli gözlüklerinin ve geriye taranmış saçlarının kendisini bambaşka gösterdiğine karar verdi. İnternetten sipariş ettiği yeşil doktor kıyafeti de hesaba katıldığında aynadaki kişi tamamen yabancı ya da en fazla çok uzak bir tanıdığı gibiydi. Bir dakika, odaklanma zamanıydı. Yapılacaklar listesini bir kez daha hızlıca kontrol etti. Cassandra en şüpheci polisin bile itiraz edemeyeceği Ellos Ev Alışverişi logolu kolyeyi almıştı. Natalie kurye şirketinin internet sitesini kontrol etmiş ve Cassandra'nın her şey yolundaysa yapacağı üzere teslimata büyük harflerle imza attığını görmüştü. Natalie yeniden saatine baktı. 30 saniye kalmıştı. Telefonlardan birini aldı. 1-1-2 yapması ne kolay ki.
Acil durum attı. Acil durumunuz nedir dedi operatör.
Yangın var diye bağırdı Natalie telefona alabildiğine tiz ve histerik tınlamaya çalışarak. Çok kötü bir yangın, lütfen acele edin.
Sakinleşmeye çalışın dedi operatör. Yangın mı dediniz, adres neresi?
Grimsgatan 161 numara, çabuk gelin lütfen. Natalie telefonu kapattı, sonra diğer telefonlardan birini aldı. Aynı numara, farklı operatör.
Acil durum attı, acil durumunuz nedir?
Alo dedi Natalie olabildiğince pes ve burundan bir sesle. Haber vermek istedim, sokağımın karşısındaki binadan duman çıkıyor. Grimsgatan'dan arıyorum.
Ön kapıyı açtı ve burnu kekremsi kokuyu hemen aldı. İlk duman belirtilerine ilk katta rastladı. Son iki kata koştu. Duman orada daha yoğundu ve gözlerine battı. Alt tarafta bir kapının açıldığını duydu ve bunu anlamadı. Bir dilde bağıran telaşlı sesler takip etti. ''Yangın var!'' diye seslendi. ''Herkes hemen çıksın!'' Söylediğini hem Arapça hem de İngilizce tekrarladı. Hafifçe Cassandra'nın kapısını tıklattı. Kapı derhal açıldı ve Natalie bir an yakayı ele verdiğini, planının suya düştüğünü, kapıyı açan ve omuz hizasında kızıl saçları olan kadının kendisini tutuklayacak bir polis memuru olduğunu düşündü. Derken kadının da kendisiyle aynı doktor kıyafetini giydiğini fark etti. Kutusuna koyduğu büyükçe gözlükleri tanıdı ve karşısındaki kadının Cassandra olduğunu anladı. Saçın demeden duramadı. Cassandra omuz silkti. Kısaltıp boyadım, farklı görünmeye çalışmamı söylemiştin. Natalie ne kadar etkilendiğini gösteren bir ifade takındı, sonra yine hızla saatine baktı. Sirenlerin sesi binalar arasında yankılanıyordu. Dev itfaiye araçları hızla yaklaşmaktaydılar. ''Hazır mısın?'' diye sordu. Cassandra başını salladı. Önündeki zeminde yine Ellos kutusunda yer alan turuncu sırt çantası vardı ve şimdi gerekli malzemeler de dolu olsa iyiydi. Tindra Cassandra'nın bacaklarının arkasından baktı. Siyah elbise onu olduğundan da küçük gösteriyordu. Natalie eğildi. ''Benim adım Natalie, Atıf amcanın arkadaşıyım. Seni ve anneni ona götüreceğim ama önce bir taklit oyunu oynayacağız.'' ''Endişelenecek hiçbir şey yok, tamam mı?'' Natalie saydam bir solunum maskesi uzattı. ''Bununla ağzını ve burnunu kapat, aynı doktorda yaptığın gibi.'' Kız başını salladı. ''Annem anlattı.'' Maskeyi alıp elastik ipini başından geçirdi ve taktı. ''Aferin sana.'' Natalie Cassandra'ya işaret verdi. ''Hazırlan.'' Natalie doğruldu ve gözetleme deliğinden baktı. Acil müdahale araçları gelmiş olmalıydı. Dışarıdaki sirenler kulakları sağır ediyordu. Merdiven boşluğundan gürültülü ayak sesleri ve ekipman takırtısı geldi. Buna açılan kapılar ve birçok farklı dilde yüksek sesle konuşmalar izledi. Cassandra bir örtüyle Tindra'nın saçını örttü, sonra kendini de aldığına kadar kapattı, kızı kollarına aldı. ''Ben Darth Vader'ım.'' diye kıkırdadı Tindra solunum maskesinin altından. Maske yüzünün yarısını kaplıyor ve şirin sesini buğuklaştırıyordu. ''Ta kendisisin canım.'' diye mırıldandı Natalie, elinde olmadan gülümsedi, yeniden ciddileşti. Cassandra ile hızlıca bir göz göze geldikten sonra tekrar gözetleme deliğinden baktı. Dört itfaiyeci önlerinden geçip çatıya koştular, duman biraz daha yoğunlaşmıştı. ''Pekala o halde.'' dedi Natalie sırt çantasını alıp koluna asarken. ''Onu taşıyamadığın zaman söyle, ben alırım. Doğrudan dışarı çıkacağız. Etrafa bakınma. Kimseyle konuşma. Dumana maruz kalmış bir çocuğu dışarı çıkaran iki doktoruz. Kimse bizi durdurmayacak, tamam mı?'' Cassandra'nın tereddütle başını sallamasını bekledi. ''Tamam, haydi gidelim.'' Merdiven boşluğu şimdi tamamen duman olmuştu. Çatıdan metal bir şey, başka metal bir şeye çarpıyormuş gibi bir ses gelmekteydi. Bir balyoz ya da başka bir ağır araç çelik bir kapıyı dövüyordu. Ses beton duvarlardan sekip merdivenlerde yankılandı. İlk polislerle bir kat aşağıda karşılaştılar. Bir adam ve bir kadın, Natalie onları keşif gezilerinden hatırladı. Tüm dikkatlerini üst katlara vermişlerdi ve neredeyse duraklamadan yanlarından geçip gittiler. Bir aşağı katta kendileri gibi yeşil kıyafetler içinde ve yine benzer turuncu çantalar sırtlanmış bir sağlık ekibine rastladılar. Natalie onları sorumluluk sahibi gibi göründüğünü umduğu bir şekilde selamladı. ''Başka var mı?'' diye seslendi sağlık ekibinden biri yukarı katları işaret ederek. Natalie başını salladı. ''En üst kat.'' Acelesi olduğunu belli etmek için Tindra ve Cassandra'ya döndü. Aşağı kata doğru devam ettiler, ancak merdivenler telaşlı kişiler tarafından geçici olarak tıkanmıştı ve durmak zorunda kaldılar. Yukarıdan gelen gürültülerin niteliği değişti. Çelik kapı ve çerçeve gönülsüzce ayrılırlarken acı dolu metalik bir çığlık attılar. En fazla bir dakika içinde itfaiyeciler çatıya girecek ve Cassandra'nın oraya koyduğu duman fişeğini bulacak, yangının bilerek çıkarıldığını anlayacaklardı. Natalie balyozun sesinin ardında polislerin Cassandra'nın dairesinin kapısını yumrukladıklarını duyabiliyordu. Vakit tükenmek üzereydi. Oradan derhal uzaklaşmaları gerekiyordu. Biri koluna dokundu. Natalie başını çevirdi ve benzin istasyonundaki yakışıklı polislerden biriyle burun buruna geldi. Adam ona bakıyordu. Dudakları ağır ağır hareket ediyordu fakat Balyoz'un kapıya yaptığı darbeler ve çığlıkların kakofonisi ne dediğini anlamayı imkansızlaştırıyordu. Natalie'nin kalbi duracak gibi oldu. Cassandra'nın Tindra ile beraber arkasına gizlendiğini fark etti. "Ne?" diye bağırdı Natalie, biraz zaman kazanmaya çalıştı. Polis şimdi önlerinde durmuş, yollarını kapatıyordu. Ortağı bir sonraki basamakta dikilmişti. Natalie bir an için geri dönüp Cassandra ve Tindra'ya merdivenleri geri çıkarttırmayı düşündü. Ancak orada da hali hazırda iki polis beklemekteydi. Sıkışmışlar, tuzağa düşmüşlerdi. Çatıdaki gürültü çığlığa benzer bir şeye dönüştü derken aniden sessizlik hakim oldu. Yakışıklı polisin dudakları aniden duyulabilir kelimeler söylemeye başladı. "Beni takip edin," diye bağırdı. "Dışarı çıkmanıza yardım edeceğim." Adam ortağına yukarı devam etmesi için eliyle işaret etti. Natalie başını salladı, omzunun üzerinden hızlıca Cassandra'yı kontrol etti ve adamın geniş omuzlarını takibe koyuldu. Polis merdivenlerde oyalanan telaşlı kalabalığın içinden güzelce bir yol açtı ve böylece öne geçebildiler. Önce sırt çantasıyla Natalie, sonra kollarında Tindra ile Cassandra. Merdivenlerin başına vardılar ve ön kapıyı zorlayıp açık havaya çıktılar. Orada başka bir itfaiye ekibi bekliyordu. Telsizlerine odaklanmışlardı. Yakışıklı polis Natalie'ye döndü. Cassandra ve Tindra'ya bakmıyordu bile. "Ambulansınız nerede?" "Köşeyi dönünce." Natalie boştaki eliyle işaret etti. "Uzak mı? Kızı taşıyabilirim isterseniz." "Dert etmeyin, biz hallederiz." Natalie polisle Cassandra'nın arasına girmek için hızlıca bir adım attı. Kısa bir an için polis onlardan şüphelenir gibi oldu. Gözlerini hafifçe kıstı. "Yardımınız için teşekkürler." Natalie zoraki gülümsedi. "Bu ufaklığı bir an evvel buradan götürmeliyiz." Cassandra ve Tindra'yı sürükleyerek binanın köşesine doğru ilerledi. Polisin bakışlarının üzerlerinde olduğunu hissediyordu. "Arkaya bakma," diye tısladı Natalie Cassandra'ya olduğu kadar kendine de. "Sadece yürümeye devam et." Tam köşeyi döndüklerinde itfaiyecilerden birinin telsizinin son ses çıtırdadığını işitti. "Çatıda bir duman fişeği bulmuşlar." Natalie Cassandra'yı arkasından itti. "Koş," dedi, "koş." 34. Bölüm. Ufak nargile dükkanının içi sıcaktı ama neredeyse kıpırtısızdı ve dükkan sahibinin tezgaha kurduğu kuvvetsiz vantilatör de pek bir fayda sağlamıyordu.
"Üzgünüm." Tezgahın diğer tarafındaki adam omuz silkti.
"Ne demek üzgünüm?" dedi Atıf.
"Pasaportlar hazır değil. Yazıcı bozuldu ve yedek parça sipariş etmem gerekti. Pazartesiye kadar gelmeyecek. Tahmin ediyorsunuzdur. 3 boyutlu yazıcılar karmaşık şeyler."
"Ve bunu bana şimdi mi söylüyorsunuz?"
Adam bir kez daha omuz silkti. Kollarının altındaki ter halkaları, lekeli tişörtünün göğüs kısmını da ele geçirmek üzereydiler. "Buraya son gelişinizde telefon numarası bırakmadınız. Zio Erdun'u aramaya çalıştım ama salak torununa ulaşabildim. Ona mesaj bırakmamamı tercih edeceğinizi düşündüm. Yeni pasaportlar zor, çok daha fazla özellikleri var. Daha çok çalışma gerektiriyorlar. Bana inanın, gümrükte beklerken bana şükredeceksiniz."
Atıf sinirlerine hakim olmaya çalıştı. Pasaportlar olmadan bütün planları suya düşecekti. Avrupa'dan geçmenin ve doğuya devam etmenin başka yolları da vardı. Eğer tek başına olsaydı böylesi bir yol gezisine çıkmaya cesaret edebilirdi. Fakat şu anda Cassandra ve Tindra'yı da düşünmesi gerekiyordu. Sahte pasaport alıp, iyi olanları gerçekten de asıllarından ayırt edilemiyordu. Kıtadan uçakla ayrılmak hala en iyi seçenekti, buna şüphe yoktu. Ancak risk artık daha büyüktü. Şimdi şehirdeki bütün polisler ve suçların yarısı peşlerindeyken Stockholm'da kalmaları gerekecekti. Onları arayan yüzlerce göz vardı. Atıf yumruklarını sıktı, sonra yavaşça açtı. Tezgahın diğer tarafındaki omuz silken aptalın sırıtışını suratından silmemek için kendini zor tuttu.
Natalie Golf model arabasının arka kapısını açtı. Tindra ve Cassandra'nın arka koltuğa geçmelerine yardım ettikten sonra sırt çantasını bagaja attı. Şoför koltuğuna oturmuştu ki gömleğinin terden sırılsıklam olduğunu fark etti. ''Kapıdaki ceplerde su var.'' dedi nefes nefese ama cevap gelmedi. Hızla dikiz aynasına göz gezdirdi. Peşlerinde polis yoktu. Motoru çalıştırdı, arabayı ilk vitese aldı ve küçük avludan uzaklaştı. Gazı köklememek için kendini zor tuttu. ''Kafanızı eğin.'' dedi arkadaki ikiliye. ''Güneşlikler yan camları kapatıyor ama ön camdan yine görülebilirsiniz.'' Ana caddeye vardılar. Polis araçlarının genelde park ettikleri noktaya yaklaşmak üzereydiler. Natalie etrafına bakındı. Cassandra arka koltukta kollarını Tindra'ya dolamış uzanmaktaydı. Sivil polis arabası olan mavi Passat ne yazık ki hala oradaydı. Natalie tüm polislerin yaptıkları işi bırakıp apartmana hücum edeceğini ummuştu. Fakat belli ki işlerinden biri bekleyecek kadar akıllıydı. Natalie gözlerini dimdik önüne sabitlemeye çalıştı ama yanından geçerken Passat'a bakmamak imkansızdı. Arabada iki kişi oturuyordu. Her ikisi de onun arabasına bakıyor gibiydi. Biri ağzına bir mikrofon tutuyordu. Tam geçmişti ki sivil polis arabasının farları yandı. Kahretsin. Natalie dikiz aynasına baktığında polis arabasının harekete geçtiğini gördü. Vites düşürdü ve gazı kökledi. Ama arabasının hiç şansı yoktu. Passat hızla yaklaşıyordu. Arabanın önünde mavi ışıklar yanıp sönmeye başladı. İçinde çocuk bulunan hurda bir golfle araba yarışına girmek seçenekler arasında değildi. Vazgeçmek daha iyiydi. Natalie sol sinyali yakıp yavaşladı. Ancak Passat onları takip etmek yerine diğer şeride geçti ve hızını arttırmaya devam etti. Yanlarından o kadar hızlı geçti ki Natalie bir şey yapacak zamanı bulana kadar çoktan uzaklaşmıştı. Şaşıran Natalie yeniden hızlanmaya başladı. Passat'ın fren lambalarının yandığını gördü. Derken şoför keskin bir sola dönüş yaptı ve dar bir bisiklet yolu boyunca gözden kayboldu. Natalie hızlandı ve otoyola çıktı. Trafiğin geri kalanına karıştı ve şehre dönüş yoluna girdi. Bir kilometre kadar sonra karşılarından mavi ışıklı ve sirenli bir dizi polis geldi. Hiçbiri yavaşlamaya ya da yön değiştirmeye kalkışmadı. Rahatlama hissi Natalie'yi kapladı ve sonra yerini sevince bıraktı. ''Başaracağız. Yemin ederim başaracağız.'' Bir kilometre daha sonra arkaya döndü. Kalkabilirsiniz, artık güvendeyiz. Atıf onlara kapıyı açtığında Natalie bir şeylerin yolunda gitmediğini derhal anladı. Sonrasından küçük yeğenini tekrar görmenin neşesiyle dolsalar da gözlerindeki karamsar bakışı gördü. Yine de Atıf ona olan biteni anlattığında şaşkınlığını gizleyemedi. Pasaport yok da ne demek oluyor? Aptalca bir şey dediğinin farkındaydı Natalie. Adamın dediklerinde anlaşılmayacak bir şey yoktu.
Yani bu gece gidemiyor muyuz, bunu mu diyorsun?
Harika. Bariz belli olan bir şey daha söylerse aksilikler üçlenmiş olacaktı. Dudaklarını birbirine bastırdı ve düşünceleriyle konuşmasını senkronize etmeye çalıştı. Bu olamazdı. Atıf kıvrıldı. Tindra kollarını onun boynuna sıkıca dolamıştı. Natalie'nin dairesine girdiklerinden beri onu bırakmamıştı. Durumun ciddiyetine rağmen Atıf tüm yapmak istediği orada yüzündeki o aptal sırıtışla oturmakmış gibi görünüyordu. ''Birkaç gün gözlerden uzak durmalıyız, o kadar sonra gidebiliriz.'' dedi. ''Hiçbir şeyi değiştirmiyor aslında.''
''Sen neden bahsediyorsun? Kahretsin, bu her şeyi değiştiriyor.''
Tindra Atıf'ın kollarından baktı.
''Küfretmek kötü bir şeydir.'' dedi. ''Annem öyle diyor.''
Natalie isterse sabaha kadar küfredeceğini, burasının kendi çöplüğü olduğunu, Tindra'nın annesinin Natalie'nin mutfağını kahrolası davulun bazının altında, kahrolası sigarasını içmekle meşgul olduğunu ve kimsenin ne dediğini umursamayacağını söylemek üzere ağzını açtı. Ama son anda kendini durdurdu.
''Haklısın Tindra'' dedi onun yerine. ''Söz daha dikkatli olacağım.''
Natalie ters ters Atıf'a baktı, düşüncelerini toplamaya çalıştı. ''Ne kadar sürecek?'' ''Adam pazartesiye kadar.'' diyor. Natalie Valli'nin ziyaretini düşündü. Ya tekrar ortaya çıkacak olsaydı? Ne kadar deli göründüğü düşünülürse bu olmayacak şey değildi.
Ya Cassandra ya da Tindra'yı görseydi intikamını alması işten bile olmazdı. Natalie hala kanepede birbirlerine sarılmış halde duran Atıf ile küçük kıza baktı. Mutfaktan Cassandra'nın takırtıları geliyordu. Mutfak davlumbazı zayıftı ve duman kokusu çoktan salonu ele geçirmişti. Şu halde bir sigara hiç fena olmazdı, hem sakinleşmesine yardımcı da olurdu. Asıl planlarına göre şu anda dördünün Arlanda yolunu yarılamış olmaları gerekirdi ve yarın öğle yemeği vaktinde Natalie parasını almış olacaktı. Elden, nakit, tıpkı kendisine söz verildiği gibi istediği yere gitmekte özgür olurdu. İsveç'ten kendisiyle neredeyse tek kelime etmeyen ana babasından uzaklaşacak ve en önemlisi de lanet olası Oscar Wilde'den uzakta temiz bir başlangıç yapacaktı. Yazın en sıcak dönemi sigara dumanı kokulu bir dairede aranan üç kişiyle ve Wallin etrafta sinsi sinsi dolaşırken bir hafta sonu geçirmek pek de çekici değildi. İşleri yeniden düşünmesi ve yeni planla çıka gelmesi gerekiyordu. Tercihen hemen.
Burada kalamazsınız.
Neden dedi Atıf.
Çok riskli. Başka bir şey ayarlayabilecek miyim bir bakayım diye ekledi.
Atıf itiraz etme fırsatı bulamadan.
25. ayrımın sonu. Sayfa 278.